tapınma zamanı ne kadar güzel geçti, değil mi? Yani Rab'be tapınmak harika bir şey, çok harika bir şey. Yaptığımız en muhteşem, en sevindirici, en iç açıcı şey Rab'be tapınmak bence. Ama misafirseniz eğer, yani belki sana biraz garip geliyor, bilmiyorum. Yani öylece ilahi söylemek, alkışlamak, coşmak, neden yapıyorlar bu garip Hristiyanlar diye sorabilirdiniz, bilmiyorum. Güzel, teşekkürler. Biraz anlatacağım çünkü çok önemli. Gördüğünüz gibi biz 45 dakika ilahi söylemekte kalıyoruz. Yani uzun sürüyor. Neden? Gitarcı evet diyor. Ama aslında böyle. Biz yaratık olarak inanıyoruz ki yaratıcı tapınmamızı istiyor. Aslında buyur etti. Yani siz beni tapınacaksınız diye. Biraz garip değil mi? Mesela burada bir kişi kalksın, bana tapınacaksınız derse, mesela Ahmet kalksın, bana tapınacaksınız hepiniz derse ne düşüneceksiniz? Ayıp değil mi? Ayıp. Neden ayıp? Çünkü tapınmamıza layık olmayabilir ve ondan daha üstün birisi var olabilir değil mi? Daha layık birisi olabilir. Aslında Tanrı yaratıcı bizden tapınmamızı istiyorsa sormamız gerekiyor. Kendisi layık mı tapınmamıza? Ve ondan daha üstün, daha değerli birisi olabilir mi? Aslında hayır. Bu yüzden Rab bizim tapınmamızı istiyor ve biz düşünüyoruz ki bu yüzden yaratıldık. Peki Tanrı kelimesi ne demek? Yani Türkçe'de Tanrı, Arapça'da Allah, İngilizce'de God. Aynı kelime ne demek? Aslında bir unvan. Yani başbakan gibi. Tamam mı? Yani Türkiye'de bir başbakan var. Amerika'da bir başka bakan var. Aynı şekilde Tanrı bir unvandır. Ama şunu soracağım o zaman. Tanrı'nın ismi nedir? Yani unvan Tanrı'ysa Tanrı'nın adı nedir? Yani başbakanın bir unvanı var, bir adı da var değil mi? Eşi ona başbakancıyım demez. Onun adı kullanıyor. Tayyipciyim. Şey, Tanrı'nın adı nedir? Bunu göreceğiz bugün. Heyecanla bekleyelim o zaman. Sadece kaytan bir ateş yakarsan uzun sürer mi? Sürmez. Gelip gidiyor değil mi? O zaman ne yapmamız gerekiyor o ateşin uzun sürmesini sağlamak için? Kütükler atmamız gerekiyor değil mi? Yani koca kütükler atmamız gerekiyor. Ondan ateş daha uzun, daha sıcak, daha parlak yanacak. Ve aslında senin imanın için, benim imanım için, bizim bir kilise olarak imanımız için o ateşi kurmamız gerekiyor, inşa etmemiz gerekiyor ve büyük koca kütükleri atmamız gerekiyor. Ve aslında onlar gerçekler, Tanrı hakkında gerçekler. Onlar hayatlarımıza katarsak imanımız daha uzun, daha parlak, daha sıcak olur. Yoksa sadece hislerden ibaret, güzel müzikten ibaret. Öyle bir şey istemiyoruz burada. Güzel müzik istiyoruz ama daha gerçek bir şey olması lazım. Anlatabiliyor muyum? Bunun için önümüzdeki 2 ay boyunca, yani Nisan ayına kadar Kutsal Kitabın bir kitabına bakacağız. Mısır'dan Çıkış diye bir kitap var. Kutsal Kitabın 2. kitap. Ve bu kitapta Tanrı 7 defa kendini kendi halkına tanıtıyor. benim adım budur diye. 7 defa aslında yeni farklı ad la kendini tanıtıyor kendi halkına. Ve amacı şu ki onlar onu tanımasılar ve biz de onu tanımalıyız. Ve Tanrı bizimle insan oğullarla bir ilişki kurmak istedi. Bu yüzden bize geldi, bize göründü ve kendi adını bize anlattı. O zaman kutsal kitabınız varsa açalım beraber Mısır'dan çıkış 3. bölüm sayfa 58'de. Sayfa 58 Mısır'dan çıkış 3. bölüm ve bir hikaye okuyacağız beraber. Kitabınız yoksa fark etmez, ekranda gösterilecek. Mısır'dan çıkış 3, sayfa 58. Musa, Kain babası Midyanlı kahin Yitro'nun sürüsünü güdüyordu. Sürüyü çölün batısına sürdü ve Tanrı dağına, Horeb'e vardı. Şimdi Musa var. Musa çölde. Musa neden çölde? Nasıl çöle geldi? Musa Mısır'da büyüdü. Aslında kralın evinde büyüdü. Ama şimdi Musa çölde görüyoruz. Nasıl geldi çöle? Kaçıyordu. Utançtan, korkudan kaçtı Mısır'dan ve şimdi çölde bulunuyor. Neden kaçıyor? Çünkü bir adamı öldürdü. Tamam mı? Ve utançtan, pişmanlıktan, korkudan, cezadan kaçıyor. Ve şimdi çölde saklanıyor. Musa bir katildi. Biliyor muydunuz? Ve şimdi kaçtı ve 40 yıldır çölde saklanıyor. 40 yıldır. Yani yaşlanıyor biraz ve saklanıyor orada korkudan. Acaba kaçımızda kaçıyoruz? Ya bir şeyden, geçmişinde bir olaydan, bozulmuş bir ilişkiden, ailenizden. Bilmiyorum, kaçınız kaçıyorsunuz? Utançtan, işlediğiniz bir günahtan, pişmanlıktan kaçıyorsunuz. İnsan ırkının hikayesi de böyledir. Adem ile Havva günah işledikten sonra cennet bahçesinde ne yaptılar? Saklandılar. Tanrı'dan saklandılar, utandılar. Ve o zamandan itibaren insan oğlu kaçmaktadır. Biliyor musunuz? Bazılarımız meşguliyetle, yoğunlukla bu boşluğu doldurmaya çalışıyoruz. Yani tek başımıza kalmak istemiyoruz. Ben de öyleyim. Benim kalabalık bir ailem var. Yani evliyim, 4 çocuğum var, küçük küçük böyle. Ama şimdi onlar yok evde. Ben tek başıma koca evde oturuyorum. Yani tek başıma kalmaktan nefret ediyorum. Orada bir gurultu olsun. Dave ile Anna aradım dün. Ya evinizde gurultu var mı? Tabii canım var, bebekler var. Gelebilir miyim? Geldim, gurultu vardı. Ah, rahatladım. Yani ama yalnızlıktan korkuyoruz. O zaman işten çıktıktan sonra arkadaşlarımızla takılıyoruz. Ondan sonra çok geç eve gidiyoruz. Ondan sonra televizyon seyrediyoruz. Yani en azından yatmak istemiyorum. Yani sakin olmasını istemiyorum. Korkuyoruz. Güney Kore'de 2 milyon kişi online, yani sanal hayatlarının bağımlısıdır. Bu hafta okudum. Ve 2 sene önce, yani bilgisayarda sanal hayat kurabilirsin ya, kendimi güçlü bir savaşçı olarak yaşıyorum o sanal hayatımda. O şekilde 2 sene önce bir adam hapishaneye atıldı Çünkü eşiyle beraber sanal bir çocuk yetiştirdikleri süresince onların ihmal ettikleri gerçek 3 aylık bebeği açlıktan canından oldu. Yani kaçıyorlar, gerçekten kaçıyorlar, sanal bir hayat kurmak istiyorlar. Başka bir adam Güney Kore'de 5 günlük bir oyun seans bittikten sonra bir kalp krizinden canından oldu. 5 günlük bir oyun seans, düşünsenize. Yani pizza çağırıyor, aynı koltukta kalıyor, 5 gün. Peki ya İstanbul'da? Hikmet Temel Akarsu, Kaybedenler Kulübü'nün yazarı, şunu yazmıştır. Aslında kimsenin otomobilinden, apartman dairesinden, sıcak evinden, gipur perdelerinden, 70 ekran Sony televizyonundan, kablo televizyon yayından, kapıcı servisinden, ihtiraslı cumartesi alışverişinden, ulaşılacak büyük servet hayallerinden, metropollü yüksek kişilik havalarından, şehrin vaat ettiği ama asla vermediği umutlardan vazgeçmeye niyeti yok. Ne demek istiyor? Ne kastediyor? Uzun bir cümle değil mi? Ben de anlamadım. Şöyle diyor, yani hepimizde bir boşluğumuz var. Ve İstanbul'da, İstanbul'u çok seviyoruz değil mi? Harika bir şehir. Fenerbahçe'mizi de çok seviyoruz. Maşallah. Ama ama Fenerbahçe içimdeki boşluğumu dolduramaz. Maalesef. Zenginlik içimdeki boşluğu dolduramaz. İstanbul içimdeki boşluğu dolduramaz. İçki onu dolduramaz. Arkadaşlarım, sizi seviyorum ama bunu dolduramazsınız. Başarı onu dolduramaz. Meşguliyet bunu dolduramaz. Bir boşluğumuz var. İstanbul Tanrı'dan saklananlarla doludur. Musa gibi. Yani çöldeyiz. Tanrı'dan saklanıyoruz. Kaçıyoruz. Siz de hangi çöldesiniz? Nelerden kaçıyorsunuz acaba? İkinci ayeti geçelim. Tamam mı? Musa çölde. O kadar. Şimdi ikinci ayet. Rabbin meleği bir çalıdan yükselen alevlerin içinde ona göründü. Musa baktı. Çalı yanıyor ama tükenmiyor. Enteresan, çünkü saklandığınız yerde bile Tanrı sizi bulabilir. Tanrı Musa'yı çölde bile buldu. Şey, o filmlerde, gerilim filmlerde olduğu gibi, yani bir canavardan kaçıyoruz, eve yetişiyoruz, kapıyı kapatıyoruz, dönüyoruz, orada kaldı değil mi? Yani kaçtım ama beni buldu. Ve aslında Musa için aynen oldu. Yani kaçıyordu Tanrı'dan ama Tanrı oradaydı, çöldeydi, saklandığı yerdeydi. Beni de buldu. Ben kaçıyordum. Kaç senedir kaçıyordum Tanrı'dan. Beni kovalıyordu. Yani sabrederek, beni severek kaçıyordu. Kovalıyordu. Ve en sonunda beni buldu. Tarih boyunca büyük bir kovalamaca oluyor. Yani insanoğlu kaçıyor ve Tanrı kovalıyor. Hoşea diye bir peygamber vardı. Hoşea. Onun kitabını okuyabilirsiniz. Hoşea evlendi. Tamam. Güzel yeni bir gelini vardı. Maşallah. Fakat kadın hemen gidip onu aldattı ve ondan kaçtı. Ona maşallah diyemiyoruz. Hoşea ne yapacak peki? Bu kadınla ilgili ne yapacak? Tanrı ona seslendi. Ve Tanrı ona şöyle demişti. İsraillerin başka ilahlara yönelmelerine karşın Rab onları nasıl seviyorsa sen de git, o kadını sev, başkasınca sevilmiş, zina etmiş olsa bile. Ve Hoşya ne yaptı? Gitti, kadını aldı, eve geri getirdi, onu affetti, onu sevdi ve onunla beraber oturmaya devam etti. Ve Rab dedi ki bu bir peygambersel bir eylemdi. Çünkü aynen öyle biz de Tanrı'yı aldattık. Ona karşı günah işledik ama o bizi o kadar seviyor ki bizi geri almak istedi, bizi affetti, bizi sevdi ve bizi evine geri getirmek istiyor. Peki Tanrı nasıl Musa'nın dikkatini çekti bu hikayede? Yanan çalı, değil mi? Yanan bir çalı vardı ve Musa'nın dikkatini çekti. Bu ne? İlahi bir ateş ile dünyevi bir çalı bir araya geldiler. Tamam mı? Ve bu olağanüstü bir belirtiydi. Musa onu gördü. Düşünsenize 40 senedir Musa çölde oturuyor. Hayat nelerden ibaret? Kumdan, sıcaktan, koyunlardan. O kadar. Ve şimdi başka bir şey var. Yani bunalmış olabilirdi, değil mi? Bence sıkıldı hayatından. Ve şimdi başka bir şey oluyor, farklı bir şey. Ve biz de sıkılabiliriz hayatlarımızdan. Yani işe gidiyorum, eve geliyorum, sıkıldım. Yani sadece hayat sadece bundan mı ibaret acaba? Sıkılıyoruz. Şimdi farklı bir şey hayatına giriyor, dikkatini çekiyor. Ve ilahi bir ateş, Tanrı'nın kutsallığını simgelen bir ateş ve dünyevi bir çalı. Bir araya geldiler, olağanüstü bir belirti oldu, dikkatini çekti. Çünkü biz Tanrı'ya yükselemiyoruz, biz oraya gidemiyoruz. Bu yüzden o indi, o çalıya indi. Ve Musa'ya göründü. Çünkü yoksa biz Tanrı'yı göremiyoruz. Tahmin edemiyoruz nasıl bir Tanrı olduğunu. Çünkü oraya gidemiyoruz. O indi, o geldi. Musa ona gidemedi. Fakat Tanrı Musa'ya geldi. Tamam mı? Ve 1500 sene sonra İsa Mesih geldi. Ve İsa Mesih yanan çalı gibi aynı zamanda %100 Tanrı yani ilahi ve %100 insan. Yanan çalı gibi. Yani %100 Tanrı ve %100 insan. Aynı kişi de adı İsa Mesih. Yani Tanrı'nın oğlu ve insan oğlu. Aynı kişi de. Buna inanıyoruz biz. Yanan çalı gibi. Ve o İsrail halkına arasında yaşadı ve bir belirti oldu. Yani yanan çalı gibi. Ve insanlara ona baktı. Böyle bir kutsallık, böyle bir şefkat, böyle mucizeler olur mu sadece bir insandan gelen? Ve merak ettiler ve ona akin ediyorlardı. Ve İsa Mesih onlara şifa veriyordu ve onlara öğretiyordu. Tanrı geldi bize. Ve bizim günümüzde Tanrı yine de aramızda görünüyor. Kutsal Ruh aracılığıyla kilisede yanan çalı gibi ilahi bir ateş, Kutsal Ruh, dünyevi bir halk yani etten, kemikten, sıradan bizim gibi bir halk arasında ve Tanrı görünüyor. Bir belirti olmamız diye. Yani İstanbul'da bizim görevimiz bir yanan çalı gibi olmamız. Değil mi? İnsanlar gelsinler, görsünler. Bu ne garip. Yani etten, kemikten, normal kişilerden ibaret ama burada özel, farklı bir şey var. Bu ne acaba? Ne olabilir acaba? Biz Tanrı'nın belirtisiyiz İstanbul'da. Şimdi Musa ne dedi? Üçüncü ayet. bu şekilde kitabı okuyorsak çok yavaşça iki ayet yaptık. Üçüncü ayet. Çok garip diye düşündü. Garip değil mi? Yanan çalı çölde. Gidip bir bakayım çalı neden tükenmiyor. Gidip bir bakayım demişti. En azından gidip bir bakayım. Belki de siz de bir bakmak için gelmişsiniz. İyi et, he? Bir bakmak için. İyi etmişsiniz bence. Yani en azından açık olalım, bir düşünelim, bir dinleyelim. Belki burada bir şey var. Belki burada bir şey yok. Ama en azından gelip bir bakayım. Musa'nın dediği gibi. İyi etmişsiniz. Sizi tebrik etmek istiyorum ve eğer daha fazla bakmak istersiniz, Alfa kursu tavsiye ederim size. Yani orada çok rahat bir şekilde, aslında yaptığımız her şey rahat ama çok rahat bir şekilde çay içiyoruz, sohbet ediyoruz. Gidip bir bakayım, Musa kendi kendine dedi. Şimdi, dördüncü ayet. Daha da hızlanıyoruz, tamam mı? 4'den 6'ya kadar okuyacağız. Rab Tanrı Musa'nın yaklaştığını görünce çağlının içinde Musa diye seslendi. Şimdi şok olmuş değil mi? Yani bu çalı adımı biliyor. Musa dedi. Ama Rab Tanrı senin adını biliyor. Yani kalabalık İstanbul'da seni tanıyor. Adını biliyor. Yani mükemmel bir şey. Musa buyur diye yanıtladı. Musa buyur diye yanıtladı. Tanrı fazla yaklaşma dedi. Çarıklarını çıkar. Çünkü bastığın yer kutsal topraktır. Ben babanın tanrısı, İbrahim'in tanrısı, İshak'ın tanrısı ve Yakub'un tanrısıyım. Musa yüzünü kapadı çünkü Tanrı'ya bakmaya korkuyordu. Burada Tanrı bir Türk olduğunu belli. Çünkü dedi ki evime gelmek istersen ayakkabılarını çıkarmalısın. Yani en azından Türkiye'de oturduğumuz için bunu kolayca anlayabiliriz. İngiltere'de bu ayeti anlayamazlar. Ama ayakkabılar kirli ve temiz bir eve girmek istersen onları çıkarman gerekiyor, değil mi? Aynen öyle. Tanrı kutsal diye onun huzuruna çıkmak isterseniz bir şeyler çıkarmanız gerekiyor. Ama biz kilisede ayakkabılar giyiyoruz. Ama bunu simgesel olarak düşünmemiz gerekiyor, tamam mı? Yani kirli ayakkabıların Tanrı'yla hiçbir alakası yok. Önemli olan yüreğimde ne var? Yüreğimdeki pisliği. Değil mi? Yüreğimdeki kirliliği. Tanrı onunla ilgilenir. Ve Tanrı'ya yaklaşmak isterseniz bir şeyler çıkarman gerekiyor. Herkes için farklı bir şey olabilir. Yani yanlış bir tavır, yanlış bir tutum, yanlış bir düşünce, bir alışkanlık, işlediğiniz günah. Ama bir şeyler çıkartman gerekiyor, tamam mı? Tanrı'nın huzuruna çıkmak istersiniz. Çünkü o kutsaldır. Kolayca yaklaşamıyoruz. Ama hamdolsun İsa Mesih bizim için bir yol açtı. Ki artık kolayca Tanrı'ya yaklaşabiliriz. Çünkü İsa Mesih bizi bütün günahlarımızdan, bütün yanlış düşüncelerimizden arındırabilir. Arındırmak istiyor. Aslında eğer Tanrı'yla gerçekten görüşmek arzu edersek, bize ait olan her şey çıkarmalıyız. Tamam mı? Çünkü hiçbir şeyimiz ona layık değildir. Bütün önceden farz edilen şeylerimizi, bütün gösterişi, hak iddialarımızı, yeteneklerimizi, her şey bir yana bırakıp Tanrı'ya eli boş halinde, çıplak halinde yaklaşmamız gerekiyor. Eğer gerçekten gerçek Tanrı'yla görüşmek istersek. Bu zaman alıyor. Bunu yapmak için zaman ayırmamız lazım. Dua ettiğiniz zaman, yani kalabalıktan, meşguliyetten, İstanbul'dan çıkıp eve girip kapıyı kapatmalısınız. Ve tamam, şimdi geldim, buyur, Musa gibi buyur diyebilmek için zaman ayırmamız gerekiyor. Bir arkadaşım var, bir iş görüşme sistemini üretti. Tamam mı? Farklı bir iş görüşme sistemini üretti. Bu sisteminde başvuran kişi kendisinden bahsetmeli. Bazılarımız için o kolay. Bazılarımız için daha zor. Ama kendisinden oturup kendisinden konuşmalı. O şekilde. Ve bu sisteme göre ilk 10 dakika için konuşan bütün ben şuyum, ben bunu yapabilirim, hava atıyor, ahkem kesiyor, gösteriş yapıyor. 10 dakika içinde bütün bunu ortaya çıkıyor. Sadece o 10 dakika geçtikten sonra gerçek kişinin kim olduğunu yüzeye çıkmaya başlıyor. Tamam mı? Hepimiz böyleyiz galiba. Ve dua ettiğimiz zaman, Tanrı'ya yaklaştığımız zaman aynı şey oluyor. Yani biz hızla çabuk gelirsek aslında Tanrı'ya bir gösteriş yapacağız. Ya ben şuyum, bunu yaptım ya, ne kadar iyiyim ya Rab. O şekilde. Ama zaman ayarmamız gerekiyor ve gerçek kim olduğumu Tanrı'nın önüne sermek istiyorum. Değil mi? Yani Tanrı direkt kalbime konuşacaksa, onun sesini duyabileceksem, kendimi onun önünde boyun eğmem gerekiyor. Bazı kişiler bana diyor ki, Tanrı bana konuşmuyor. Belki kızdı bana, bilmiyorum ama sesini duyamıyorum. Ama gerçekten dinliyor musun? Yani zaman ayarlıyor musun? Onun huzuruna çıkmak, bir şeyler çıkardın mı? Eli boş olarak geldin mi? Tamam, buradayım. Buyur. Musa'nın dediği gibi buradayım. Emrinizdeyim dan ziyade. Yani buradayım. Senin yarattığın el işi. Geldim Rab. Çünkü bir vaat var. Kutsal kitabı, beni arayacaksınız. Bütün yüreğinizle arayınca beni bulacaksınız. Tanrı dedi. Musa yüzünü kapadı. Çünkü Tanrı'ya bakmaya korkuyordu. Niye Tanrı'dan korkmalıyız acaba? Biraz ağır değil mi? Yani burada tarzımız rahat ama Tanrı'dan korkmak o ne demek? Tanrı'dan korkmalıyız çünkü o gerçektir. Bir uydurma değildir. Bizim kontrolümüzün altındadır. Bu yüzden ondan korkmalıyız. Çünkü o serbest, bağımsız, gerçektir. Biz eşimin memleketine giderken Güney Afrika'da her zaman kıskanırım. Gerçekten. Çünkü oradaki hayat bana göre gerçek. Orada erkekler er kişi. Hepsi büyük. Hepsi rugby oynuyorlar. Uf, o şekilde. Orada biftek mangala koyacaksın. Yüzünden daha büyük olmalı. Bir biftek böyle. Buf. Kral o galiba. Ama oradaki hayat gerçek. Tamam mı? Oradaki kişiler gerçekten yaşıyorlar. Ama tehlikeli. Eşimin annelerinin komşularından biri 2 sene önce leopar tarafından öldürüldü. Gerçek hayat ama tehlikeli. Değil mi? Neden gerçek? Çünkü kontrolümün altında. Ve o yüzden tehlikeli. Eğer bir kişiye sorarsam bana benim hayatımda gerçeği bana söyler misin? Ve o kişi gerçekten tarafsızsa korkmalıyım. Çünkü ne diyeceğini bilmiyorum, belli değil. O zaman eğer bir şey tarafsızsa, kontrolümün altındaysa, altında değilse, ondan korkmalıyım. Ve Tanrı öyle bir Tanrı'dır. Ve Musa bunu anladı ve korkuyordu. Çünkü adam günahkardı ve kutsal bir Tanrı'nın huzuruna çıkıyordu. Korkmaz mı? Şimdi okumaya devam edelim. 7'den 13'e kadar. Ve sadece 14'e kadar giriyoruz bugün. O zaman az kaldı. Rab, halkımın Mısır'da çektiği sıkıntıyı yakından gördüm dedi. Angaryacılar yüzünden etikleri feryadı duydum. Acılarını biliyorum. Bence Musa biraz rahatlamıştı. Tamam, Tanrı kutsal ama gördüm diyor. Duydum diyor, biliyorum diyor. Demek ki bizimle ilgilenir. Fazla uzakta kalmaz. Bence Musa biraz daha rahatlamıştı bu arada. Şimdi Rab konuşmaya devam ediyor. Bu yüzden onları Mısırlıların elinden kurtarmak için geldim. O ülkeden çıkarıp geniş ve verimli topraklara, süt ve bal akan ülkeye, Kenan, Hitit, Amur, Periz, Hiv ve Yevuz topraklarına götüreceğim. İsraillerin feryadı bana erişti. Mısırlıların onlara yapmakta olduğu baskıyı görüyorum. Ve bence şimdi Musa sevinmeye başladı. Çünkü umut var. Rab'in bir planı var kendi halkına için. Onları kurtaracak ve güzel bir yere götürecek. Güzel bir haber, bir müjde. Seviniyordu. Şimdi 10. ayet. Şimdi gel. Halkım İsrail'i Mısır'dan çıkarmak için seni Firavun'a göndereceğim. Ne? Ha, uyandınız şimdi. Benim oraya, yani orada adamı öldürdüm, değil mi? Orada benim için bir ceza bekliyor. Oradan kaçtım, korkularım orada. Ve şimdi oraya mı gideceğim? Şaka mı yapıyorsun Rab? O şekilde. Musa ne dedi? 11. Musa, ben kimim ki Firavun'a gidip İsrailleri Mısır'dan çıkarayım diye karşılık verdi. Ben kimim ki? Gitmiyorum. Tanrı, kuşkun olmasın, ben seninle olacağım dedi. Peki korkularımızla ilgili ne yapacağız? Yani Musa kaçıyor ama o bir çözüm değil. Yani günün birinde onlara göğüs germeliyiz. Onlarla yüz yüze gelmeliyiz. Günün birinde onları yenmek için. Ben yılanlardan korkmuyorum diyebilirim size. Çünkü burada yılan yok. Ama bunu ispat etmek için, bundan emin olmak için yılanlar olduğu yerde yürümek zorunda kalıyorum, değil mi? Kendime ispat etmek için. Ve aynen öyle siz diyebilirsiniz ki, yani ben Tanrı'yla görüştüm, yeniden doğdum. Hamdolsun, yeni bir yaratık oldum, yeni bir hayata sahip oldum Mesih'te. Değiştim artık. Harika, hamdolsun. Şimdi bende hiç korku yok. Tamam, ispat et. İspat et. Çünkü Musa Tanrı'yla görüştü ve tamamen değişti. Baştan aşağıya değişti. Daha önce korkak bir adamdı. Ama ondan sonra nereye gitti? Firavun'a doğru gitti. Tamamen değişti. Ve eğer Tanrı'yla gerçekten görüşürsek değişeceğiz. Ve korkularımız gidecek. Ve onlara göğüs germemiz lazım. Bunu ispat etmek için kendimize. Bundan emin olmak için. Anlatabiliyor muyum? Çok önemli. Rab Tanrı seni korkuların olduğu yere gönderiyor bugün. Yani tamam o ilişki bozdu ve onu halletmek istemiyorum, onu onarmak istemiyorum. O kişiyle barışmaktan korkuyorum. Ona git, af dile, hallet. Çok önemli. Çünkü Tanrı seni değiştirmek istiyor, Musa'nın olduğu gibi. Ve Musa dedi ki, 13. ayet, Musa şöyle karşılık verdi. İsraillere gidip, beni size atalarınızın tanrısı gönderdi dersem, adı nedir diye sorabilirler. O zaman ne diyeyim? Onun adı nedir? Ve şimdi ana noktamıza geldik. Tanrı'nın adı nedir? 14. ayet. Tanrı ben benim dedi. İsraillere de ki beni size ben benim diyen gönderdi. Yani adı ben, soyadı benim. Ben benim. Biraz tuhaf bir ad değil mi? Ama ne bekliyordunuz? Mehmet mi? Tanrı bizden tabii ki farklı. Adı da farklı olacak. Onun özel, kutsal bir adı vardı. Ben benim. Ve Musa'ya onu açıklıyor. Niçin Tanrı'nın bir adı olmalı acaba? Peki adlar neden önemli? Genel olarak adlar neden önemli? Neden kullanıyoruz? 3 sebepten bence. Birincisi, kalabalık bir dünyada o kişiyi tanıyabilirsin. Mesela havaalanına gidiyorsun. Orada anons ediliyor. Şeref Koca. Randevu noktasına gelsin. Yani o kalabalıkta o kişiyi nasıl bulacaksın? Onun adını kullanarak. Değil mi? O şekilde. O günlerde bir sürü ilahlar, sözde ilahlar vardı. Yani Mısır'da binlerce ilahlar vardı. Nehir tanrısı, ölüm tanrıçısı vesaire vesaire. Sözde ilahlar. Bir sürü vardı o günlerde. O zaman bu tanrının da bir adı gerekiyordu. Ama onun adı nehir, ölüm diye bir şey değildi. Ben benim. İkinci sebep, arkadaşlık kurmak için adlar önemli. Değil mi? Seninle bir ilişki kurmak istersem, ilk öğreneceğim şey, adın nedir? Faroş, hoş geldin. Sen her hafta buraya gelirseniz, ama senin adını bilmezsem ayıp olur, değil mi? Yani nasıl hissedeceksiniz? Ayıp olur. Aksi takdirde ünlü bir kişinin benim adımı bilirse nasıl hissedeceğim? İyi hissedeceğim. Oo, beni biliyor. Tanrı Musa'yla, İsrail halkıyla ve en sonunda binlerce sene sonra bizimle, seninle, benimle bir ilişki kurmak istedi. Bu yüzden adını açıkladı bize. Çünkü bu şekilde onunla bir ilişki kurabiliriz. Uzak kalmadı, bize geldi. Üçüncü sebep, adlar neden önemli? Adlar bazen o kişinin karakteri hakkında bir şeyleri göstermektedir. Bazen. Mesela benim adım Andrew. Ne demek? Er kişi demek. O zaman o doğru olmayabilir. Ama adlar bazen o kişinin karakteri hakkında, özellikle o kültüründe bir şeyler göstermektedir. Ve bu adı burada ben benim. Ben benim. Ne demek? Olmak fiilinin şimdiki zaman birinci şahsı. Ben oluyorum, ben varım, ben olurum. Ne olduysam olacağım. Ben var oluyorum, ben benim. Başlangıcım olmadı ve sonum olmayacak. Ezeli ve ebediyim. ben benim. Bu şekilde Tanrı'nın sonsuzluğunu açıklanır. Yani bizim belli bir başlangıcımız var ve belli bir sonumuz var. Hayatlarımız çok kısa. Onun başlangıcı yoktur, sonu yoktur. Ben, benim. Ve Tanrı'nın değişmezliğini açıklar. Ben, benim. Ne olduysam olacağım. Yani şefkatliysem her zaman beni şefkatli bulacaksınız. Merhametliysem her zaman beni merhametli bulacaksınız. Ne olduysam olacağım. Sabitim. Değişmiyorum. Değişen bir dünyada tek değişmeyen şey Tanrı. Ve Tanrı'nın bağımsızlığını açıklar. Tanrı bağımsız. Yani bize ve yaratılışa ihtiyacı yoktur. Dışarıdan gelen hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Nefes almıyor. Biz ise bağımlıyız. Değil mi? Yani ben bağımsızım diyebilirsin ama kimin gezegeninde duruyorsun? Kimin oksijeni kullanıyorsun? Yani bizde ihtiyaç diye bir şey var. Tanrı'da yok. Hiç ihtiyaç duymuyor. Tanrı bağımsız ama bizimle ilgilenir. Ve kendi oğlunu bize gönderdi. Çünkü bizi seviyor. Gerekiyor muydu? Hayır. Ama istedi. Çünkü sevdi. Bir adam varmış. Çocukluğundan beri tahta oturup kral olarak oturuyormuş, yaşıyormuş. Kendi küçük krallığında. Ve bildiği kadarıyla kralmış. Ama günün birinde bir haber aldı. Aslında gerçek kral değilsin diye. Bebekken birisi seni alıp tahta oturttu ve seni kral yaptı. Ve senin bildiğin kadarıyla kralsın ama gerçek kral değilsin ve haberin olsun gerçek kral geliyor. Ve ne isteyecek? Tahtını isteyecek. Ne yapacaksın peki? Adamın iki seçeneği vardı, değil mi? Birincisi direnmek. Hayır! Bu taht benim. Bu krallık benim. Onu alamazsın benden. İkinci seçenek. Buyurun. Almak istersiniz, alabilirsiniz. Gerçek kral sensin. Kaçımız da o şekilde kendi hayatlarımızda, kendi küçük krallığımızda tahtında oturuyoruz acaba? Yani kendi kararlarım verebilirim. Kendi seçeneklerim, kendi tercihlerine göre yaşayabilirim. Yani bol bol içmek istersem sana ne? Bu benim krallığım. Ya o kızla yatmak istersem sana ne? Bu benim krallığım. Ben kralım şimdi. Ama gerçek kral geliyor. Ve o taht senden isteyecek. Çünkü bağımsız değiliz. Ona bağımlıyız. Ve ben benim geliyor. Ve aslında o iyi bir kral. Ve benim gördüğüm kadarıyla benden çok daha iyi bir kral. Çok daha hikmetli. Çok daha bilge ve en iyisi o tahta otursun. Ve ben onun sözünü dinleyeceğim. En bilge şey o. Bu şekilde Tanrı kendini ben benim olarak tanımladı. Sonsuz, değişmen, bağımsız. Her şeyin kaynağı. Yahudiler için, yani İbranice'de bu Yahweh ya da Yehova oldu. Ve onlar o şekilde onu tanıdılar. Yahweh ile ya da Yehova ve o kutsal kitapta o kelime 6800 kere bulunuyor. Yani çok yaygın bir kelime Yahudiler için. O isim kullanıyorlardı Tanrı için. Ama Yahudiler korkudan o ismi dile asla getirmediler, kullanmadılar Yahweh. Çünkü korkuyorlardı. Tanrı'nın özel kutsal adı. Onlar bunu kullanmadılar. Tamam mı? Onlar başka kelime, ya Rab falan kullanıyorlardı ama o özel kelime kullanmadılar. Ancak İsa Mesih gelince o kullandı. İsa Mesih o kullandı. Ne dedi? İsa bu Yuhanna 8. bölümden. İsa size doğrusunu söyleyeyim. İbrahim doğmadan önce ben varım dedi. Yani ben benim. Bu adı kullandı. Ne hakkında? Kendi hakkında kullandı. Yani Yahudiler şok olmuşlar. Ayıp, rezalet, küfretti. Ne yaptılar? İsa'yı taşlamak için yerden taş aldılar. Ama o gizlenip tapınaktan çıktı. Ama onu öldürmek istediler. Neden? Çünkü bu kutsal Tanrı'ya özgü olan adı kullandı. Ama kendi hakkında ne iddia ediyordu acaba? Ben oyum. Yani İbrahim olmadan önce ben vardım. Ben başlangıçsızım. Ben yüce Allah'ım. Ben Tanrı'yım diyordu, kastediyordu. Arkadaşlar, Tanrı kendini bizlere tanıtmak istiyor. Ve tanıtı kitapta. Musa'ya göründü, gördüğümüz gibi. İsa Mesih de Yahudilere göründü. Yani İsa Mesih geldi, görünmez olan Tanrı'yı gördük. Bu adam, Tanrı adamda. Ve bizim çağımızda Kutsal Ruh kilisede dünyaya, İstanbul'a görünmek istiyor. Biz de yanan çalı gibi olalım. Çünkü Tanrı üçlü birlik olarak var oluyor. Baba, Oğul ve Ruh. Üç şahs, bir tek Tanrı. Eski anlaşmada gördüğümüz gibi Baba ön plandadır. İsa Mesih gelince ikinci şahs, Oğul ön plandadır. Ve bizim çağımızda Kutsal Ruh aramızda yaşıyor. O ön plandadır. Tanrı İstanbul'a görünmek istiyor bizim aracılığımızla. Harika bir şey. Şimdi ne yapacağız? Rab'e tapacağız. Bir ilahi söyleyerek. Ve Rab'e konuşmaya, yaklaşmaya bir fırsatımız olur. Ve eğer korkularınız varsa Rab onları dindirmek istiyor. Duyduğumuz gibi bugün. Ve eğer ilk defa için Rab'e imanla yaklaşmak isterseniz, yani daha önce Musa gibi, yani ilk defa Rab adını çağırıyorsa ve sen ona yaklaşmak buyur demek istiyorsanız eğer, size yardımcı olmak istiyoruz. Tamam mı? O zaman bir ilahi söyleyeceğiz, ondan sonra bir dua edeceğiz, çay içelim. Olur mu? Ayağa kalkalım.